Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere Hazreti Ali Efendimiz'den bahsetmiş, onun özellikleri, hususiyetleri ve bunlardan bize intikal etmesi gereken noktalar üzerinde durmuştuk. Bu hafta özellikle de seçimlerin yaklaşması dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in komutanı Malik bin Eşter'i Mısır'a vali olarak gönderdiği sırada ona yaptığı tavsiyeleri ihtiva eden bir mektup vermişti. Bu mektup üzerinde durmak, sohbeti bu mektup çerçevesinde, oradaki esaslar çerçevesinde sürdürmek istiyoruz. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz bu mektupta bir devlet adamının nelere dikkat etmesi gerektiğini ve bu dikkat ettiği noktalar itibariyle Allah'ın emirlerini ve peygamberin tavsiyelerini nasıl ele alması, onları nasıl hayata tatbik etmesi, geçirmesi konusunda çok açık, seçik, net bilgiler vermektedir. Bu bilgiler muvacihesinde bizler hem mektuptaki tabiriyle reaya, yani halk, yani idare edilenler, hem de ta validen itibaren, ki devlet başkanının temsilcisi oluyor, en ufak memura kadar kendi işlerine ve halkın işlerine nasıl eğilmeleri gerektiği konusunda çeşitli ve bugüne kadar da değerinden hiç kaybetmeyen tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan vaktimizin el verdiği ölçüde önemli olanları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu paylaşımımızın bu sıraya rast gelmesinin iki sebebi var. Birisi Hazreti Ali Efendimiz'in nasıl bir insan, nasıl bir Müslüman, nasıl bir devlet reisi olduğu konusundaki ölçülere bir masadak olarak bir değerlendirme olacak bilgileri ihtiva etmesi. İkincisi de daha pratik bir şekilde devlet adamı olmaya en küçük memurundan en büyük valisine kadar niyet eden kişilerin nelere dikkat etmesi hususunda bize esaslı ölçüler vermesidir. Malum seçimlerin yaklaştığı şu sıralarda bu ölçüleri hatırlamak hem seçilecekler için hem de seçecekler için bir mihenk taşı durumunda olacaktır. Ve inşallah bu ölçülere uygun insanlar iş başına gelir, seçilir ve biz de böyle insanları seçmek için gücümüzün yettiğince gayret ederiz. Bunu söylerken hemen şunu da eklemeyi gerekli görüyorum. Hazreti Ali bu mektubunda halkın her tabakasına, idarecilerin her tabakasına, Müslüman olsun olmasın, ki mektupta bunlar zimmi diye geçiyor, hepsine eşit muamelede bulunulması noktasında yer yer ısrarlı sayılabilecek tavsiyelerde bulunmuştur. Bu neyi gösteriyor? Bu, bir memlekette yaşayan bütün insanların devlet nazarında eşit olduğunu ve eşit muameleye hak kazandığını gösteriyor. Halbuki bazen insanlar bu eşitliği, bu denkliği, bu kefaeti nazarı dikkate almadan davranıyorlar. O zaman sizinkiler, bizimkiler, ötekiler, berikiler, Müslümanlar, olmayanlar gibi bir takım tasniflere girerek bazen yanlış neticelere varacak bir takım davranışlar içine farkına varmadan düşebiliyorlar. Efendim, bu mukaddimeden sonra Hazreti Ali Efendimiz hakkında geçen sohbetimizde beyan ettiğimiz hususları herkes yine bir hatırlasın. Ben Malik bin Eşter'in kim olduğu hakkında sizlere kısa bir bilgi vereyim. Aziz dinleyiciler, Malik bin Eşter Yemen asıllı olup oradaki bir kabileye, Mezhic kabilesine mensup bir insandır. Efendimizin peygamberliğinden önce doğduğu halde peygamberi göremeyenlerdir. Ve pek çok daha sonra yapılan savaşlara katılmış, bu savaşlarda önemli başarılar elde etmiş bir büyük komutandır. Büyük bir İslam komutanı idi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kumandasında Bizans'la yapılan savaşlarda kendini göstermiş, ismi, kahramanlıkları ve askeri vasıfları öne çıkmıştır. Cemel ve Sıffin savaşlarında da aktif rol oynadığı görülmektedir. Yermük Savaşı'nda bir gözünü kaybettiği için Eşter lakabıyla, ki bu lakap göz kapakları çevrilmiş, dışa dönmüş manasına geliyor. Böyle tanındı. Hazreti Ömer devrinin son yıllarından itibaren Küfe'de oturdu. Şehrin en nüfuzlu kişilerinden biri oldu. Ve daha sonra da Hazreti Ali Efendimiz'in çeşitli ihtilaflar çıktığı zamanlarda da Hazreti Ali Efendimiz'in yanında yer aldı ve kendisi Hazreti Ali Efendimiz'in yanında savaşan ünlü komutanlar arasında bulunmaktadır ve büyük Hazreti Ali'ye hizmetleri olmuştur. Küfeliler tarafından da Hazreti Ali'ye biat eden insanlar arasındadır. Hazreti Ali, Muhammed bin Ebu Bekir'in yerine onu Mısır valiliğine tayin ediyor ve tayin dolayısıyla da kendisine bu mektubu yazıyor. Kendisi Mısır'a gittiği zaman orada ballı bir şerbet içerek zehirletiliyor Muaviye taraftarları tarafından ve vefat ediyor. Ondan sonra da kendisinin devri bitmiş oluyor ama Hazreti Ali Efendimiz'in kendisine yazdığı bu mektup çeşitli tarihi kaynaklara intikal etmiştir ve onun Hazreti Ali tarafından Seyfullah askeri noktadaki başarıları dolayısıyla Seyfullah olarak anıldığını biliyoruz. Bu unvanı bizzat Hazreti Ali Efendimiz vermiştir ve kendisi pehlivan, efendim meşhur bir hatip ve iyi bir şair olarak da tanınmıştır. İşte Hazreti Ali Efendimiz bu zatı Mısır'a vali olarak gönderirken ona bu mektubu veriyor. Bu mektup Mehmet Akif Ersoy tarafından tercüme edilmiş, Anglikan Kilisesi'ne Cevap isimli kitabın sonunda yer almış ve daha sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli defalar basılmıştır. Hazreti Ali Efendimiz'in mektubu adı ile ve Akif'in bu mektubu bir takdim cümlesi var. Size onu arz edip sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Akif mektup hakkında: vergisini toplamak, düşmanlarına cihat açmak, ahalisine sulh ve salah ve memleketlerine umran temin etmek için Malik bin Eşter'i Mısır'a vali nasbettiği zaman Allah'ın kulu Emirül Müminin Ali'nin kendisine emri şudur. Mektubun takdim yazısı bu. Bakın, vergiyi toplamak, düşmanlara cihad etmek, ahaliye sulh ve salah, memlekete de umran temin etmek, yani memleketi imar etmek için vali tayin ettiğinde bu mektubu vermiş. Bu mektupta yine Akif'in tabiriyle ona Allah'tan ittikayı, yani Allah'ın emirlerine uyarak onu rahatsız edecek işlerden sakınmayı, yahut daha herkesin bildiği bir tabirle takvayı, Allah'a onun emirlerine itaat etmeyi seçmesini, kitabında emrettiği farzlar ve sünnetleri tatbik etmesini emrediyor. O farz ve sünnetler ki hiç kimse onlara uymadıkça saadet yüzü göremez ve onları tanıdıkça da hiçbir zaman hüsrana, perişanlığa, sıkıntıya, derde, kedere uğramaz. Hazreti Ali bir de Malik bin Eşter'e eliyle, kalbiyle, diliyle Cenab-ı Hakk'a yardımda bulunmayı emreder. Bakın bu noktada dikkat çekicidir. Cenab-ı Hakk'a yardımda bulunmayı, yani Cenab-ı Hakk'ın emrine uymayı. Çünkü Allah-u Teala kendisine yardım edene, yani kendisinin emirlerine uymak suretiyle davranana nusret verir, yani zafer verir. Kendisini ağırlayana izzet vermeyi tekeffül eder. Yani Allah'ın emirlerine uymak, aynı zamanda Allah-u Teala'ya ağırlamak diye karşılamış. Dolayısıyla sen Allah-u Teala'nın emirlerine uyarak onu ağırlarsan, o da sana izzet vermeyi tekeffül eder. Yani seni yüceltmeyi, seni başarılı kılmayı üstüne alır. Sonra Malik bin Eşter'e şehevata saldırdıkça nefsini kırmasını tavsiye eder. Yani nefsin azgın arzuları insanın benliğini, hissiyatını, kafasını, gönlünü sardıkça nefsinin isteklerini yerine getirmeyerek onu kırmasını, onun emrine uymamasını tavsiye eder. Nefsi bu hususta ısrar ettikçe, serkeşlik ettikçe, burada teşbih yoluyla dizginlerini çekmesini emreder, diyor. Zira nefis alabildiğine fenalığı amirdir. Meğer ki Cenab-ı Hak merhametiyle insanı korumuş olsun. Bakın bu takdim mektubun önemini çok güzel bir şekilde, muhtevasını da kısaca ifade etmiş oluyor. Mektubun geneline baktığımız zaman içine aldığı konuları şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman şu, başlıca şu konulara dair tavsiyeleri içerdiğini görüyoruz ki bunların sayılması mektubun ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Bir kere mektubu baştan sona inceleyen, çeşitli noktalarda üzerinde çalışmalar yapan, araştırmalar yapan hocalarımız şu hususları bu noktada tespit etmişlerdir. Önce dini işler. Yani mektup dini işler hususunda neler söylüyor? Bunlar ibadet ve kulluk hususundaki tavsiyeler, emirler ve yasaklara uyma hususundaki tavsiyeler, şüpheli işlerden çekinme ve onların Allah'a havale edilmesi konusundaki tavsiyeler, bir de valinin yani emirin cemaatle namaz kılması ve kıldırdığı namazlarda dikkat etmesi gereken hususlar. Başlıca dini işler olarak bu konularda bilgiler verdiği tespit edilmiş incelemelerde. İdari işlere gelince bunlar da şu başlıklar altında toplanabilir. Önce idarecilerin ve onların yanındaki katiplerin seçimi. Çünkü katip demek devletin bütün işlerini kayıt kuyut altına alan kişi demektir. Bunların içinde bazıları sır katibi adıyla anılır ve daha farklı, daha mühim ve gizli işlerle ilgili yazışmaları yaparlar. Bunlar nasıl kişiler olmalıdır? Ve bir diğeri de vasıflı danışmanların, yahut mektuptaki tabirle müşavirlerin seçilmesi noktasıdır. Bir de idareciler yardımcılarını çok dikkatle seçmeli ve onları iyi kontrol etmelidir. İdari işler konusundaki tavsiyeler de bu başlıklar altında toplanabiliyor. Aziz dinleyicilerimiz, bu mektubun bir başka önemi de sosyal hayata ait bir takım esasları ihtiva etmesi. Malik bin Eşler'e Hazreti Ali Efendimiz'in bu konulara da dikkat etmesini tavsiye etmesidir. Bunları da küçük başlıklar halinde şöylece sıralamak mümkündür. Bir kere idarecilerle, başta vali ile halkın kaynaşması gerektiğini ifade ediyor. Yani vali halka tepeden bakmayacak. Halk da valiye karşı hürmetsizce davranmayacak. Efendim, bir başka husus, konuşmamın başında söylediğim gibi halkın sınıfları, yani kaç tabaka, kaç sınıf halk var ve onlara karşı ne yapmak lazım? Efendim, tüccarlara ne yapmak lazım? Kadılara ne yapmak lazım? İlim ehline ne yapmak lazım? Fakir fukaraya ne yapmak lazım? Bunlar. Bu sınıfları sayıyor ki bu çok önemli bir sosyolojik tasniftir. Sonra halka karşı sevgi ve merhametle davranmalı. Bu hususta tavsiyeleri var. Tabii afetler ortaya çıktığında bu afetlere uğrayanların yanında idarecilerin yer alması gerektiğini ifade ediyor. Fakir ve düşkünlerin korunması için yapılması gerekenleri belirtiyor. Hainlere karşı nasıl davranmak gerektiğini ifade ediyor. Kusurlu ve hatalı kimselere karşı yapılması gerekenleri ifade ediyor. Bir de insanların dalkavukluk yapmasına fırsat verilmemesini belirtiyor. Çünkü insanın yüzüne karşı övenler, dalkavukluk yapanlar halkın ahlakını bozarlar. Bir başka husus, bir takım hizmetlerin görülmesinde yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Bir başka başlıkta vali ile onların yakınları arasındaki ilişkinin hudutlarını belirtiyor. Hatırlarsanız insanlarımız hep daima bir meseleyle karşılaştıkları zaman ben kimim biliyor musun sen? Şimdi valiye, emniyet müdürüne, şuna buna telefon ederim görürsün gününü diye bu yakınlıkları kullanmak, hatta kullanmaktan da öte istismar etmek alışkanlığındadır. Bu konudaki tavsiyeleri yer alıyor. İnsanların gerek idareci olsun, gerek halk olsun gurur ve kibir göstermemeleri gerektiğini beyan ediyor. Ve sonra da halkın hareketlerine karşı nasıl tedbirler alınacak yanlışlarına karşı efendim bunları ifade ediyor. Mektubun bir başka başlık altında toplayacağımız tavsiyeleri de iktisadi hayata dair tavsiyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da piyasaların denetimi, özellikle de ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü hususundaki tavsiyelerdir. Bakın, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda piyasaların denetimi konusu ne kadar önemlidir ve devletin en başındaki insandan halkın en küçüğüne kadar, en fakirine kadar herkesi ilgilendiren önemli bir konudur. Kara borsa ve vurgunculuk karşısında yapılması gerekenleri ifade ediyor. Esnaf ve sanatkarlarla nasıl muamelede bulunacağını belge ediyor. Vergi koyma, vergi toplama, efendim bunun kalkınmayla, memleketin umranıyla ilgisi konusuna temas ediyor. Bir de ayan ve yöneticilerin bu iktisadi hayata müdahaleleri konusuna temas ediyor. Nihayet son başlıklar hukuk ve adalet hakkındaki konulardır. Bunlardan adaletin tam uygulanması ve herkese karşı tam uygulanması, kadılar ve hakimlerin durumu ki bu durum maaşlarından karar verme esnasındaki davranışlarına ve ölçülerine kadar her şeyi içine alıyor. Bir de bugünkü tabirle adli denetim dediğimiz bu hukuk mekanizmasının kontrolüne dair başlıkları içeriyor. Nihayet askeri konularla ilgili bilgiler veriyor. Askeri işler nasıl olmalıdır, nasıl idare edilmelidir? Vali asker münasebeti, komutan ve ordu ile münasebet, efendim savaşta ne yapmak gerekir, barışta nasıl davranmak gerekir, anlaşmalara nasıl sadık kalınır gibi haksız yere kan dökülmemesi konusunu da içeriyor. Böylece bu mektup aşağı yukarı bir devletin eğer valiyi ulul emr olarak da düşünürsek, yani valinin bu hususlardaki dikkat etmesi gereken hususları ulul emrin dikkat etmesi gereken hususlar olarak ele alırsak, devletin en başındaki adamdan en küçük idarecisine ve en zengin, en varlıklı, en bilgili insandan en küçük ferdine kadar herkesin ne yapması gerektiğine dair İslam idare hukukunun bir manada temellerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktaların hepsinde de Hazreti Ali Efendimiz dini ölçüleri daima ifade ediyor. Daima dini ölçülere riayet etmeyi tavsiye ediyor. Ayet ve hadislerle bu konuları açıklıyor. Ben mektubun, Hazreti Ali Efendimiz'in bu mektubunun Mehmet Akif tarafından yazılmış olan tercümesini, kaleme almış olan tercümesinin baş tarafından iki paragrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Hazreti Ali: "Bilmiş ol ey Malik, ben seni öyle memleketlere gönderiyorum ki birçok hükümetler senden evvel oralarda hüküm sürdü, adaletle davrandı yahut zulmetti. Sen vaktiyle nasıl senden evvelki valilerin icraatını gözden geçiriyorsan, halk da şimdi öylece senin icraatını gözetecek, takip edecek. O zaman senin onlar hakkında söylediklerini, halk da şimdi senin hakkında söyleyecek. Yani sen daha önceki idarecileri nasıl tenkit ettiysen, onlar hakkında neler söylediysen bilmiş ol ki halk şimdi senin o sözlerinin benzerlerini sana karşı da söyleyecek. Kimlerin salih olduğunu Allah'ın ancak kendi ibadı lisanından söylettiği sözlerle anlaşılır. Kimlerin salih olduğu ancak Allahü Teala'nın kendi kulları lisanından söylettiği sözlerle anlaşılır. Yani ahali senin nasıl bir insan olduğunu anladıktan sonra senin hakkında bu idarecimiz salihti derse, o zaman bu bir ölçü olabilir. Bu men ra'ahul müminine hasen fehüve indallahi hasen kaidesine, yani müminlerin iyi gördükleri Allah indinde de iyidir manasına gelen ölçünün tezahürüdür. Onun için biriktireceğin en sevimli azık, salih olmaya seni sevk edecek işler olmalıdır. Hevesatına, yani nefsinin arzularına hakim ol. sana helal olmayan şeylerde nefsine karşı bahil ol. Yani helal olmayan şeyler canın, nefsin arzu ettiği zaman o noktada cimrilik göster. Zira gerek hoşlandığı, gerek istemediği şeylerde nefse karşı cimrilik onun hakkında mahzı adildir. Yani adaletin ta kendisidir. Enderun sohbetlerinin aziz dinleyicileri. Konuşmamızın bu bölümünde biraz önce saydığımız hususlardan dikkat çekici bazı ifadeleri doğrudan doğruya mektuptan hareketle örneklendirmek istiyorum. Ancak Akif'in tercümesinin ikinci paragrafını da okuduktan sonra bu noktaya geleceğiz. Şöyle devam ediyor Akif. Raiye için kalbinde muhabbet, yani halk için kalbinde bir sevgi, merhamet duyguları, lütuf meyilleri besle. Bakın bir idareci idare ettiği insanlar için sevgi, merhamet yani acıma ve onlara daima iyilikte bulunma hususunda meyilli olacak. Temayülü bu sefer olacak. Biz biliyoruz ki pek çok idareci sertlikten, kabalıktan hoşlanıyor. Halbuki vali de olsan, devlet başkanı da olsan, kim olursan ol, idare ettiğin kişilere bir sevgi duyacaksın, saygı duyacaksın, onları merhametle kucaklayacaksın ve onlara daima iyilik etme arzusu, meyli içinde olacaksın. Bu cümle, şimdi okuyacağım cümle daha önemli bir cümle. Sakın biçarelerin başına kendilerini yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir canavar kesilme. Burada biçare dediği halktır ve halkın zayıf olan tabakasıdır. Biliyorsunuz idareciler kaideten kuvvetli olanlarda anlaşmayı, zayıf olanları da ezmeyi seçerler. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, biçarelerin başına kendilerini yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir canavar kesilme. Yani idareci bir canavar gibi davranmayacak, zayıfların, güçsüzlerin daima yanında olacaklar. Bunlar da diyor iki sınıftır. Ya dinde kardeşin, yani din kardeşindir bu biçareler, yahut da yaratılmış olmak noktasında senin benzerindir. Bunu da Akif hilkatte eşin diyor. Çünkü bunlar iki sınıftır. Ya dinde kardeşin ya hilkatte eşin. Evet, kendilerinden zelle sadır olabilir. Yani kendileri bir takım küçük günahlar işleyebilirler. Kendilerine bir takım arızalar da arız olabilir, gelebilir. Hata ile yahut kasta bağlı olmadıkça işledikleri kabahatlerden dolayı ellerinden tutup yola getirmek pek mümkündür. Yani bunları affedeceksin ve bunlara iyilikle davranarak onları yola getirmeye gayret edeceksin. Kendin hakkında nasıl Allah'ın affını istersen, sen de onların affını iste, onları affet ve onlara iyiliklerinle davran, en iyi şekilde davran. Çünkü sen onların fevkinde bulunuyorsun. Yani sen onların başında bulunuyorsun. Burada insanın bugünkü tabirle kendisini karşısındakinin yerine koymak dediğimiz ve empati olarak adlandırılan noktaya Hazreti Ali Efendimiz'in işaret ettiğini görüyoruz. Yani sen nasıl kendine iyi davranılmasını istiyorsan, o halde idare ettiğin insanlara da, emrin altındakilere de iyi davran. emri vilayeti sana tefviz eden senin fevkinde bulunuyor. Seni bu valiliğe getiren kişi de senin üstündedir. Onun sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de senin altındakilere öyle davranmalısın. Allah'ın vilayeti ise sana verenin de fevkinde bulunuyor. Yani Allahü Teala bütün valilerin, bütün komutanların, bütün idarecilerin, bütün devlet başkanlarının da üzerindedir. Bu sebeple de halkın işlerini hakkıyla yerine getirmeni ve gerçekleri görmeni istiyor. Bir nokta daha, seni onlarla imtihan ediyor. Yani idareci emri altındaki kişilerle imtihan olunduğunun hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Daima böyle düşünmelidir. Sakın Allah ile harbe girip de kendini onun gazabına siper etme. Yani bunlara karşı çıkarak davranırsan Allahü Teala ile harbe girmiş ve Allah'ın gazabının hedefi olmuş olursun. Çünkü şunu unutma, ne Allahü Teala'nın intikamına, azizün zintikam diyor ya Kur'an-ı Kerim, dayanacak kudretim var, ne de Allahü Teala'nın af ve merhametinden uzak kalabilirsin. Tabii olarak Allahü Teala'nın af ve merhametine bağlısın. O halde sen de insanlara af ve merhametinle davranman lazım. Sakın hiçbir affından dolayı asla pişman olma. Hiçbir günahın içinde katiyen sevinme. Hiçbir hatan için evet ben böyle yaptım ama diyerek kendini haklı görme. Bertaraf etmek imkanını buldukça hiçbir badireye, yani sonunu göremediğin, neticesini bilemediğin işe atılma. Bir de sakın benim kudretim var, bütün kudret benim elimdeyedir, emrederim, halk da itaat etmeye mecburdur deme. Çünkü bu kalbi fesada vermek, dini zaafa uğratmak ve felakete yaklaşmaktır. Şayet elindeki kudret sana bir büyüklük hissi, hisse azamet veriyorsa, derhal senin kudretinin altındakileri düşün ve Allahü Teala'nın yani kudretine ve azametine bak ve kendi nefsine karşı kudret getiremeyeceğin şeylerde Allah'ın sana karşı nasıl kudretli olduğunu düşün. Bu çok önemli bir şeydir. İnsan bunu düşünürse hatalardan korunur. İşte bu düşünce senin o yükseklerden uçan nazarını zemine indirir. Yani kendinde bir kudret görüp de çok yükseklerde uçmaya, insanlara tepeden bakmaya başladığın zaman Allah'ın sana kadir olduğunu düşünürsen, Allah'ın sana karşı her türlü kudret sahibi olduğunu düşündüğünde o zaman ayakların yere basar ve hatandan kurtulursun, şiddetini giderir, senin aklını başına getirir. Sakın Allahü Teala ile azamet yarışına girme. Çünkü böyle olursa sen onunla ilgili bir yarışa girmiş olursun. Sakın Allahü Teala'nın yüceliğinde ve insanlardan intikam almasında, zorla dediğini yaptırmasında, yani kudretinin karşısında herkesin onun dediğini yapmaya mecbur olmasında Allahü Teala'ya benzemeye özenme. Çünkü onun durumu, kudreti, merhameti her şeyin üzerindedir. Çünkü Fatır-ı Zülcelal yani Allahü Teala her cebbarı, her insanları zorlayanı, onları perişan edeni zelil eder. Her mütekebbiri de, her kibirlerini de hakir edip bırakır. Aziz dinleyiciler, bu mukaddimeden sonra sizlere Hazreti Ali Efendimizin biraz önce saydığım hususlardaki tavsiyelerinden bir hususu örneklendirmek için yine mektuba ilerleyen sayfalarına dönmek icap eder. Burada önce dini hayat hususunda verdiği tavsiyeler demiştik. Hazreti Ali ibadet etmek ve kullukta bulunmak noktasında şunları söylüyor. Dünya bir geçiş yurdudur, yerleşme yurdu değildir. Yani hepimiz buradan geleceğiz, geçeceğiz. Kimse burada baki kalmayacak. Orada bir kısım insanlar nefsini satıp azabın hedefi olur. Yani kendi nefislerini bir takım yanlışlarla meşgul ederek azaba hak kazanırlar. Bir kısım da nefsini satın alıp neyle iyilikler yapmakla kurtuluşa ererler. Bunun bilincinde olan herkes tüm imkanlarını seferber ederek halka hizmet etmenin yollarını aramalı ve kendilerini ebedi hayatın sıkıntılarından kurtarmaya çalışmalıdır. Şu seçim arifesinde böyle düşünen idareciler var mı? İnsan böyle düşünse idareciliğe talip olur mu, olabilir mi? Varın sizler düşünün. Devam ediyor. Ey Malik, şunu aklından çıkarma. İyi niyetine denk gelen an ve halkın selameti için ayırdığın zaman seninle Allah arasında geçen vakitlerin en hayırlısıdır. Bakınız nasıl bir esaslı ölçü. Halkın selameti için ayırdığın zaman seninle Allah arasında geçen vakitlerin en hayırlısıdır. Zira Allah buyurur ki, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim bir kötü işe aracılık ederse, o kötülükten pay almış olur. Allah her şeyin karşılığını verir. Allahü Teala'nın dinini aziz kılan, halis kılan ibadetlerin başında farzlar gelir. Bu yüzden gece gündüz Cenab-ı Mevla'ya itaat ve ibadet etmek gerekir. Ayrıca bedeni ibadetlerin en yüksek dereceye ulaşmış olması da yeterli değildir. Allah'a yaklaştıran, kamil ve mükemmel olan esbaba vefa gösterilmelidir, sarılmalıdır. Yani idareciler sadece farzlarla yetinmeyecek, ayrıca kendisini yüceltecek ve Allah'a yaklaştıracak nevafile de zaman ayırmaya gayret edecekler. Halbuki günümüz şartlarında biz pek çok noktada işlerimizin bizi Allah'a yaklaşmaktan, takarruptan, hatta bazen farzları yerine getirmekten alıkoyduğunu biliyoruz. İdarecilerin bu hususta Allah'a yakın olmaları onları hatalardan koruyacak işlerdir. Buna çok dikkat etmek icap eder. Bu noktada Hazreti Ali diyor ki, ey Malik, Allah'tan korkmalı, emirlerine uymalı, yasakladığı şeylerden de uzak durmalısın. Zira Allahü Teala buyuruyor ki, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu topluluğun kimler olduğu olması gerektiği hakkında pek çok tafsilatlı bilgi var ama buradan da anlıyoruz ki idareciler de hayra çağıran, insanları hayra yönlendiren topluluk içindeki bir gruptur. Şüpheli işlerde Allahü Teala'ya sığınmak konusunda şunları söylüyor. Allah tarafından düzene koymaya memur olduğum büyük işlerde ortaya çıkan şüphelerini, endişelerini, kuşkularını, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır mealindeki ayetlere ve Hazreti Peygamber'in toplayıcı, birleştirici sünnetine havale etmek gerekir. Zira Allahü Teala doğru yolu bulmasını istediği bir kavme şöyle buyurmaktadır. Şayet bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne havale edin. Yine burada ibadetler konusunda cemaate devam etmenin, hatta idarecilerin namaz kıldırmaları gerektiğini de göz önüne alarak, namazı hafif tutmanın, insanları ibadete teşvik etmenin, huzur ve rahatlıkla namazlarını, ibadetlerini, kulluklarını yerine getirmenin önemine dair bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Ki Hazreti Ali Efendimiz kendisini Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle buyurmuş. Hazreti Ali Efendimiz sormuş, namazı nasıl kıldırayım diye sordum. O da onlara en zayıflarının namazı gibi namaz kıldır ve müminlere merhametli ol diye buyurdu. Sen de bu uygulamayı kendine ölçü olarak al diye buyuruyor. Efendim idari işler konusunda katiplerin, sır katiplerinin nasıl olması gerektiğine dair tavsiyelerinden sonra benim üzerinde durmak istediğim esas meselelerden birisi de idarecilerin vasıflı danışmanlara sahip olması konusundaki önemdir. Hazreti Ali bu konuda bir kere danışman dediğiniz insan ne cimri olacak, ne sefih olacak, ne insanların ayıplarını yayacak, ne de efendim insanları kötülüğe sürükleyen bir tip olmaması gerektiğini söylüyor. Hırslıların ve açgözlülerin danışmanlık yapmasında mahsurlu buluyor ve şöyle diyor. Ey Malik, cimriyi önemli işlere buluşturmamalı. Hani bazı idareciler, bazı danışmanlar hemen her işte iktisadı, bu cimriliğin günümüzdeki bir başka adı olarak da karşımıza çıkıyor. Yani iktisat edelim, masraf etmeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Daha doğrusu bu hem iktisat hem de yapmayalım manasına gelendir ki pek çok devlet memurunda, pek çok idareci de bunun görüldüğünü size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü diyor cimri insanlar seni iyilik ve yardımdan uzaklaştırır ve sana iktisatlı olmayı, züğürt olmayı, fakir kalmayı dayatır. O sebeple dikkat etmelisin. Bir de korkaklarla da istişare etmemelisin. Zira onlar işlerinde zaaf düşürür ve seni çıkmaza sokarlar. Korkak insanlarla da istişare etmeyeceksin, onları danışman seçmeyeceksin. Hırslı ve tamahkar insanlara da meclisinde yer vermemelisin. Çünkü onlar açgözlülüğü, zulüm ve haksızlığı hoş göstermeye çalışırlar. Çünkü Hazreti Peygamber'in şu duasını hatırlatıyor. Allah'ım şüphesiz ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Bu ne demek? Sen hem böyle olma hem de böyle danışmanlarla iş yapma. Devam ediyor. Şunu bilmelisin ki sana danışman olacakların en kötüsü senden önce kötülük yapan kimselere dost olup onların suçlarına ortak olandır. Şimdi burada günümüzdeki yanlışları, yaygın yanlışları görüyoruz. Bütün dünyada bu böyledir. Bir kişinin danışmanı onun adını kullanarak kendisine bir sürü haksız kazançlar sağlayabiliyor. Bir takım danışmanı olduğu kişiyi kullanarak, onun adını kullanarak yanlış işler rahatlıkla yapıyor. Onun için böyle kimseleri danışman alırsın, onların suçlarına ortak olurlar. Hatta daha ileri gidiyor çünkü bunlar canilerin yardımcısı ve zalimlerin dostu olmuşlardır. O halde böylelerinden uzak durmalısın. Haleflerin en hayırlısı selefin aldığı tedbirleri aynen kabul eden ve yaptığı güzel şeyleri benzerini ortaya koyan kimsedir diyor. Efendim şimdi burada bir hususa işaret daha etmek istiyorum. Bugün idarecilerin çoğunluğunda kendisine karşı yanlışlarını söyleyecek kişileri danışman almama hususunda bir adeta zımni gizli bir anlaşma var. Bu sebeple de hep yanlarına rahatlıkla söyleyeyim, gençleri, tecrübesizleri yaptığı her işe evet efendim, sepet efendim diyerek tabiri caizse yardaklık yapmayı tercih eden insanları aldığı görülmektedir. Bu bütün dünya için böyle. Tabii olarak kendimizi dünyadan soyutlamamız zor olduğundan bizim için de böyle. Yani idareciler kendilerine danışman alırken bir, o konuda ehil olup olmadığına bakmalı. İki, kendisi bir yanlış yaptığı zaman yahut yapmadan kendisini uyaracak, ona acı da olsa söz söyleyecek kişileri seçmelidir. Bakın bir tecrübemi sizinle paylaşayım. Bir tarihte bir idareciye şu konuda şöyle şöyle şeyler yaparsanız iyi olur demiştim. İdarecinin bana verdiği cevap, efendim siz bunu projelendirin, yazın, biz bunu uzmanlarımıza gösterelim, onlarla tartışalım dediler. Onların uzman dedikleri kişiler benim talebem durumunda olan kişiler idi. Bunu biliyordum. Ve onların bu konuyu yeterince anlayamayacaklarını da biliyordum. Dedim ki sizin uzmanlarınız kimlerdir? İşte isimlerini söyledi. Dedim onlar benim talebelerim. Bu işi benim kadar bilemezler. Dolayısıyla siz benim bu işi yapalım dediğim şeyi bunu hiç bilmeyenlerle tanışıp da nasıl bunun lehinde karar vereceksiniz? Bu konuda uzman olan benim. Ve zaten size geçmişte o arkadaşlar şu şu şu yanlışlıkları da yaptırmış olabilirler demiştim. Buna idareci çok kızardı, bozardı ve benim kendisine ne diyelim amiyane tabirle hava attığımı ve bir kibirli göründüğümü bir başka mecliste söylemiş. Kendini bir şey zannediyor gibi bir lafta ilave etmiş. Evet, insan kendisine yapılan yanlışları söyleyecek kişileri ve o işin ehlini idareci olarak almalı. Rahmetli Mahir Hoca'nın şu fıkrasıyla sözlerimizi toparlayalım. Mahir Hoca öğrencilere soruyor, böyle bir iş var, bu işe kimi alırsınız diye. Öğrenciler hocanın bu sorusuna tam cevap vermekten endişe ettikleri için susuyorlar. Diyor ki soruyorum, Müslümanı mı alırsınız yoksa işe en yarayanı mı? Bu soruya bir soruyla cevap. Efendim bu Müslüman kişi eğer öbüründen biraz aşağıda yaparsa bu işin uzmanlığını, o halde Müslümanı tercih ederiz. Mahir Hoca'nın cevabı şu, hayır. Bir işin uzmanını işe getirmedikçe kıyameti bekleyin. Yani işin ehlini iş başına getireceksiniz Müslüman olup olmaması daha sonraki bir merhaledir. Önce işe ehlini arayacaksınız. Şimdi idarecilerimiz de hem idareci tayin ederken işe ehlini arayacaklar, hem danışman tayin ederken danışmanların kendilerine hatalarını açıkça net olarak söyleyebileceği kişilerden seçecekler. Aksi takdirde istişarenin manası olmaz ve yapılması gereken iş hayırla neticelenmez. İşte fentezırı sağa buyurması Efendimizin bu noktaya işaret etmek içindir. Efendim, zamanımızı yine iyi kullanamadık diye düşünüyorum. Çünkü söylenecek pek çok husus vardır bu mektup hakkında. Ama zamanımız bittiğinden konuşmamızın sonuna geldik. Kalın sağlıcakla diyelim. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.